Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم Allahu bima ta'malun basir.
Rahman Rahim olan yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1399, Hicri Kamili 9 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 23 Ocak 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumlara ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, İranlı Ünlüler Evrensel Mefahirler ve Başarılı İranlı Bayanlar adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Biden'ın ilk adımı Trump'ın tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olmalı dedi. Rusya, Avrupa Troikası'nı nükleer anlaşma konusunda uyardı. Ermenistan Ekonomi Bakanı Tahran'a geldi. Amerika'nın 6. askeri konvoyu Irak'ta hedef alındı. Biden, Amerika'nın büyük bölümü zor durumda, virüs yayılıyor dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Biden yönetiminin ilk adımının Trump'ın maksimum yenilgisinin tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün attığı tweet mesajında yeni Amerika yönetiminin köklü bir seçimle karşı karşıya olduğunu belirterek, Biden hükümeti geçmişin başarısız politikalarını takip edebilir ve işbirliğini ve uluslararası hukuku tahkir etmeye devam edebilir veya başarısız varsayımları reddedebilir ve barışı sürdürebilir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan merkezi Foreign Affairs dergisinin Washington'un yeni hükümetini değerlendiren bir yazı yayınladı. Yazıda Amerikan Başkanı Biden, Selefi Trump'ın başarısız maksimum baskı siyasetini etkin bir şekilde sona erdirip onun çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönerek daha iyi bir yönde hareket edebilir ifadesini kullandı. Washington'daki yeni hükümetin temel bir seçenekle karşı karşıya olduğunu belirten Zarif, ya Selefi Trump yönetiminin başarısız siyasetlerini izleyip uluslararası anlaşmaları ve hukuku çiğnemeye devam edebilir ya da Trump'ın hezimete uğramış siyasetlerinden vazgeçip bölgede barış ve refahın inşası için adım atabilir dedi. Biden hükümetine seslenen Zarif, fırsat penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını dile getirerek, şu anda inisiyatif Amerika'nın elinde. Biden yönetiminin ilk adımı Trump'ın maksimum hezimetinin tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olmalıdır dedi. Zarif, General Kasım Süleyman'ın şehit edildiği Amerika'nın terör saldırısına da temasla Amerika, Irak ve Suriye'deki IŞİD ve diğer terörist gruplarla mücadelede önde gelen bir komutana suikast düzenleyerek İran'a yönelik uzun saldırılar listesine affedilemez bir suç ekledi vurgusu yaptı. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran'ı Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan bir anlaşmaya bağlı kalmaktan dolayı güvenlik nükleer anlaşmadan çekilerek etkili bir şekilde cezalandırdığını ve kapsamlı bir ekonomik savaş olduğunu hatırlatarak, İran anlaşmaya uygun olarak Mayıs 2019'dan beri anlaşmaya uymaktadır dedi. Zarif nükleer meselede tekrar görüşmenin kesinlikle mümkün olmadığına işaretle nükleer mesele dışında İran her zaman bölgeyi ilgilendiren konularda diyaloğa hazırdır dedi.
Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Kuruluşlardaki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Birliği Troikası'nın Uluslararası Nükleer Anlaşmanın revizyonuyla ilgili tutumunu eleştirdi. İğneye göre Ulyanov, Cuma günü attığı bir tweette, Avrupa Birliği Troikası'nın kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmayı değiştirmek ve revize etmek istediğini bildirdi. Ulyanov açıklamasında şöyle dedi, bu durumda yeni Amerika yönetiminin pozisyonu daha gerçekçi görünüyor. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi, önce nükleer anlaşma, İran'ın katılımıyla tam anlamıyla canlandırılmalı, ardından bununla ilgili konular ele alınmalı dedi. Trump'ın İran karşıtı politikaları ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi göz önüne alındığında, Almanya, Fransa ve İngiltere nükleer anlaşmayı sürdürmekte ısrarlıydılar ve görünüşte de olsa nükleer anlaşmanın yok olmasını önlediler. Ancak Amerika başkanlık seçim sonuçlarının açıklanması ve Joe Biden'in zaferiyle birlikte Avrupa Troikası Trump dönemindekinden farklı bir duruş sergilemeye başladı. Avrupalıların yaklaşımı öncelikle nükleer anlaşmanın başarılarını korumak ve ikinci olarak İran'a füze ve bölgesel konularda daha kapsamlı bir anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapmaktır. İran İslam Cumhuriyeti Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemeleri üzerine nükleer anlaşma kapsamında 5 adımda nükleer yükümlülüklerini azalttı.
İran'ın Moskova Büyükelçisi ve Rusya'nın Ulusal Demiryollarına Sorumlu Başkan Yardımcısı, Uluslararası Kuzey-Güney Demiryolu rotasını gerçekleştirmek için atılan son adımları gözden geçirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, dün Rusya Ulusal Demiryolları Bakan Yardımcısı Mihail Pavlov ile bir araya gelerek Kuzey-Güney Transit Güzergahı'nın iki ülke için çok önemli olduğunu vurgularken, İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu planı bir an önce uygulamalıdır dedi. Rus yetkili de İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı. Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Kuzey Avrupa'dan Doğu Asya'ya, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya üzerinden Avrupa ülkelerini, Orta Asya, Rusya ve Kafkas bölgesini Fars Körfezi ve Hindistan ile bağlayacak ve yılda 10 milyon ton transit yük taşıyacak ve 3 milyon yolcu seyahat edebilecektir.
Ermenistan Ekonomi Bakanı, iki ülke arasındaki ticareti arttırmak ve bu doğrultuda bir dizi görüşmeler için dün Tahran'a geldi. İran Ticareti Geliştirme Kurumu Genel Müdürü Hamid Zadbum, İran-Ermenistan ekonomik ve ticari ilişkilerin kapasitesine atıfta bulunarak, Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karubiyan'ın Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve arttırmak için bir fırsat olduğunu söylerken, görüşmelerde Avrasya pazarına giriş kapısı olarak Ermenistan ile ticaretin engelleri ve sorunlarını çözmek için görüş alışverişinde bulunuldu dedi. Zadbum, davetin İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı tarafından yapıldığını belirterek, bu ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin seviyesini geliştirmek için bir mütabakat zaptının da imzalanacağını bildirdi. İran Ticareti Geliştirme Kurumu Genel Müdürü açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Ermenistan Ekonomi Bakanı 5 günlük İran ziyareti sırasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, Enerji Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı gibi özel ve kamu yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.
İran İslam Devrimi Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin Necef Eşref Karargahı Halkla İlişkiler Bölümü, İran batısında düzenlenen önemli bir operasyonda bir polis memurunun şehit edilmesinden sorumlu bir teröristin tutuklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı Revanser kentinde Necef Eşref Karargahı tarafından düzenlenen başarılı operasyonda 2019'da polis memuru Hasan Melek'in şehit edildiği saldırıda yer alan bir teröristin yakalandığı bildirildi. Açıklamada yakalanan terörist hakkında cinayet soruşturması başlatılması için adli makamlara teslim edilmiştir denildi.
İran İslam İnkılabı rehberinin Irak'taki temsilcisi Ayetullah Seyyid Mujtaba Hüseyini, Bağdat'taki terörist saldırıları kınadı. Hüseyini şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulunurken, bir kez daha istikbarın küstah paralı askerlerinin masum vatandaşlara karşı acımasız ve iğrenç bir suç işleyebilmesi için ihanet eli ortaya çıktı dedi. Daha önce de İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ın başkenti Bağdat'taki intihar saldırılarını kınarken, Irak devleti ve halkına başsağlığı temennisinde bulunmuştu. Hatipzade, tekfirci terörizmin nefes alarak yeniden Irak'ı hedef aldığını ve bu ülkenin barış ve istikrarını bozarak yabancıların kalmasına bahane hazırlamak istediğini söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün gece yayınladığı bildiride Güvenlik Konseyi üyelerinin Bağdat'taki korkakça işlenen terörist saldırıları şiddetle kınadığına yer verildi. Perşembe günü Bağdat'ın merkezinde meydana gelen kanlı patlamalarda 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı. IŞİD terörist grubu Bağdat'taki iki intihar saldırısının sorumluluğunu resmen üstlendi. Bazı uzmanlar patlamaların Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunu gösterdiğini bildirirken, Iraklı siyasi meseleler uzmanı Abbas el-Aradi, Irak'taki güvensizlikten Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümetini sorumlu tuttu.
Irak basını Amerika'nın 6. askeri lojistik konvoyunun Irak'ın batısında hedef alındığını bildirdi. Sabir'in haber kanalı Cuma gecesi verdiği haberde, Amerikan ordusuna ait bir lojistik konvoyunun Irak'ın merkezinde yer alan Selahattin eyaletinde hedef alındığını ve konvoyun hasar gördüğünü bildirdi. Irak medyası da Irak'ın çeşitli vilayetlerinde Amerikan askeri konvoylarına bir günde 5 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Irak'taki Amerikan konvoyları ve askeri üsleri geçtiğimiz aylarda defalarca hedef alındı. Irak halkı ve siyasi partiler Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor ve Irak parlamentosu da Amerikan ve diğer yabancı güçlerin çekilmesi için daha önce bir tasarıyı da onaylamıştır.
Irak hükümetinden bir kaynak, ülkenin kuzeyindeki PKK unsurlarının mevzilerine Türk hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Irak El Fırat kanalının aktardığına göre Türk savaş uçakları Duhok eyaletinin El Amadiye kasabasına bağlı Keri köyündeki PKK'ya ait bir tünele 3 füze fırlattı. Habere göre saldırılarda 2 çocuk yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün PKK'yı resmen tehdit ederek kısa süre sonra Sincar'daki PKK unsurlarına yönelik bir gece ansızın saldırıların olabileceğini söyledi. Son birkaç ayda Türkiye PKK unsurlarını baskı altında tutma bahanesiyle defalarca Irak topraklarına saldırmış ve bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyadan tepkilerin gelmesine neden olmuştur.
İran Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanus Cihanpur, İran ve Küba'nın milyonlarca korona aşısı üretme kapasitesinin çalıştıklarını bildirdi. Cihanpur Twitter hesabına yaptığı açıklamada bu konuya temasla İran'ın 9 korona aşısı üretme dosyası ve Küba'nın da 4 dosyası bulunduğunu, ayrıca iki ülkenin ortak bir projesinin de olduğunu, iki ülkenin onlarca yıldan beri Amerikan ambargoları altında olduklarını ve bu yaptırımların da son günlerde, son aylarda arttığını bildirdi. Cihanpur, Küba'nın 150 bin kişinin katılımıyla kendine korona aşısının 3. testini hazırladığını, İran'da da bu aşama için 50 bin kişinin katılacağını, ayrıca Küba'da aşılamanın çocuklar ve ergenlerden de başlayacağını söyledi.
Türkiye Ticaret Bakanlığı temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak'ta Türkiye genelinde yapılan denetlemelerde 562 işletme bazında 9870 ürünün fiyatını inceledi. İnceleme sonucu elde edilen veriler haksız fiyat değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetlerinde bulunan tespit edilenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacaktır.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işsizlik ve yoksulluk sorununa dikkat çekerek bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun önümüze diyorlar dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kırşehir ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu işsizlik ve yoksulluk sorununa dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim tarihi verdiğini, kendilerinin bir tarihinin olup olmadığını soran gazeteciye Kılıçdaroğlu herhangi bir tahmininin olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu başka bir gazetecinin Amerika'da Biden'ın göreve gelmesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanacağının iddia edildiğini söylemesi üzerine daha ortada netliğin bulunmadığını, tabloyu ve açıklamaları gördükten sonra bir değerlendirme yapılabileceğini vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Trump'ın Beyaz Saray'daki görev süresinin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri ile 23 milyar dolarlık bir silah anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ile imzalanan F-35 tipi savaş uçağı ve SİHA'ların yer aldığı savunma paketi anlaşmasının değerinin 23 milyar dolar olduğu açıklandı. Amerika Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinin Amerika hükümetiyle daha önce satın almak istediği F-35 savaş uçağı ve diğer savunma ekipmanlarını içinde barındıran anlaşmanın yapıldığı ifade edildi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, eski hükümetinin Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör listesine almasıyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu bakanlık eski hükümetin Yemen Ensarullah Hareketi'nin terör listesine alınmasına dair ilanına ilişkin terör soruşturması başlattı ve bir karar vermek için en kısa sürede bu konu üzerinde çalışıyor dedi. Pompeo'nun, affedersiniz, eski Dışişleri Bakanı Pompeo 11 Ocak'ta bakanlığın Ensarullah Hareketi'ni yabancı terör örgütü listesine yerleştirme kararını kongreye bildirdiğini duyurmuştu.
Eski Amerika Başkanı Trump, Amerika Senatosu'nda azil duruşması için bir avukat seçti. Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham dün yaptığı açıklamada, Başsavcı Butch Bowers'in eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki görevden alma duruşmasını katılacağını duyurdu. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer dün, Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin pazartesi günü eski Başkan Donald Trump'ı suçlamak için bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu.
Ve son haberimiz, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, COVID-19 salgınına ve ekonomiye yönelik başkanlık kararnamelerine imza atmaya devam ediyor. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgının ülkedeki tüm kesimleri ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirten Biden, zor şartlarda olan Amerikalılar için şimdi harekete geçmeliyiz, kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız mesajı verdi. Biden, 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin birçok kesimden olduğu kadar patronlardan da destek aldığını, gerekli adımları atmaları durumunda Amerikan ekonomisinin hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacağını ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika'da yeni hükümetin Batı Asya'ya yönelik bakışı etrafında. Amerika'da Joe Biden başkanlığında kurulan yeni hükümet 20 Ocak günü resmen göreve başladı. Yeni Amerikan hükümeti hakkında akla gelen önemli sorulardan biri, yeni hükümetin Batı Asya'daki makro konular olan görüşüdür. Kuşkusuz Joe Biden hükümeti önceki hükümetler gibi Siyonist rejim İsrail'e bağlı olacaktır. Buna rağmen Joe Biden ile Donald Trump bakışı arasındaki fark, Trump hükümetinin kayıtsız şartsız Siyonist rejimin hizmetinde olmasıdır. Trump işgal altındaki topraklarda iki devletli çözüm sürecini tamamen yok etmeye çalışarak Filistin-İsrail çekişmesinde her türlü diyalog sürecinin önünü kesti. Bu imkanı yok etmeye çalıştı. Görünen o ki Joe Biden hükümeti de Siyonist rejim İsrail'e bağlıdır. Ancak işgal altındaki topraklarda çifte devlet çözümü stratejisini sürdürmek istediği söylenebilir. Bu durumda Trump döneminde gündeme gelen 100 yılın anlaşmasının gerçekleşmesi pek mümkün olmayacak. Sonuçta Filistin Özel Teşkilatı ve Siyonist rejim İsrail arasında müzakere sürecinin tekrar başlaması gündeme taşınabilir. Bu doğrultuda Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas da Joe Biden hükümetinin iş başına gelmesinin ardından uzlaşma müzakerelerini başlatmak için hazır olduğunu belirtmiştir. Bu hususta diğer önemli konu ise Trump yönetimi gibi Biden hükümetinin de İsrail ve Arap ülkeleri ilişkilerinin normalleşmesini memnuniyetle karşılayacağıdır. Ancak görünen o ki Biden yönetimi Trump hükümeti gibi Arap ülkelerine normalleşme konusunda çok fazla baskı uygulamayacaktır. Siyonist rejim İsrail ile ilgili bir diğer noktada Trump yönetiminin son günlerinde işgal rejimini CENTCOM'a katmasıdır. Böylece korsan rejim Batı Asya güvenlik sisteminin bir bölümü haline gelir ve tabii ki bu konu Biden tarafından da desteklenir. Arap ülkelerine gelince görünen o ki yeni Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'ı Fars Körfezi'ndeki diğer Arap ülkelerinden ayıracaktır. Trump yönetiminden farklı olarak Biden hükümeti Arabistan'ın normlar dahilinde tavır göreceği söylenebilir. Bu doğrulttaki emarelerden biri bazı kaynakların Biden'ın Cemal Khashoggi'nin vahşice öldürülmesi olayını gizli durumdan çıkarmaya çalışacağını belirtmeleridir. Dolayısıyla Trump döneminde olduğu gibi Suudi Arabistan artık Batı Asya'daki anormal ve yıkıcı siyasetlerini rahat rahat uygulayamayacak. Ancak bu Biden yönetiminin Suudi rejimini terk edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü Suudi Arabistan Batı Asya'da yani Orta Doğu'da Amerika'nın başlıca müttefiklerindendir. Bu konudaki bir diğer önemli nokta ise Biden hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve hatta Suudi Arabistan da dahil olmak üzere müttefiklerini kullanarak Batı Asya politikasının bir bölümünü özellikle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sürdürmeye çalışacağıdır. Üniversite profesörü İbrahim Muttaki'ye göre Biden hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ni kontrol etmek amacıyla bölgesel koalisyonlar oluşturmaya çalışacak. Nitekim Biden stratejisi Amerika'nın batılı müttefiklerinin yardımıyla İran'ı kontrol altına almaktır. Ancak taktiği bölgesel düzeyde koalisyonlar oluşturmaktır. İran'ı dizginlemek istemesinin amacı bölgedeki güç dengesinin İran lehine değişmesi sürecini engellemektir. Son olarak görünüşe göre Biden yönetimi Batı Asya'daki kaosu, çatışmayı ve şiddeti tırmandırmak istemeyecektir. Çünkü Trump son 4 yılda Batı Asya bölgesindeki güvenliği ve siyasi düzeni ciddi şekilde bozarak bölgeyi en kötü durumda bıraktı. Buna göre Biden hükümetinin de bölgeye yönelik siyasetlerinde izlemesi gereken zor bir yol olduğu söylenebilir.
Tahran Radyosu'ndan gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kabil'de İslami tesettürü yaymak için kültürel çalışmaların başlaması konusunda. Afganistan'ın başkentinde İslami kültürü yaymaya çalışan bir grup kadın aktivist, İslami tesettürün yayılması için sokaklara inerek kültürel çalışmaları başlattı. Bu kültürel etkinlik çerçevesinde örtünme ve tesettür sayesinde güvende olma duygusu, Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'yı örnek olarak seçmek, Allah kelamına uymak, aile ocağının ve temellerini sağlamlaştırmak, kadınlara karşı şiddeti azaltmak, toplumsal ahlaki yolsuzluklar ve fesadı önlemek, ayrıca Afgan aileler arasında ve toplumunda boşanma oranını azaltmak konularında basılan bazı yazılar halk arasında dağıtıldı. Yapılan kültürel faaliyet çerçevesinde faaliyet gösteren Rukiye Tevessülü, çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada tesettür sırf kişisel bir konu değil, toplumsal bir meseledir dedi. Gerçekleşen kültürel etkinliğe katılan bir diğer dini aktivist Zeynep Ramazani ise Müslüman kızlar ve kadınların Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'yı örnek alarak seçmeleri gerektiğini belirtti. Afganistan'da Müslüman bir ülke olarak farklı hedefler doğrultusunda Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'yı örnek kadın tanıtarak tesettürün yaygınlaştırılmasına ve yayılmasına yardımcı olmaya çalışılması, bu ülkede aile temellerinin sağlamlaştırılmasına ve toplumda kadınlar için güvenliğin arttırılmasına yol açabilir. Müslüman Afganistan toplumunda kadınlar her daim İslam'ın yücelten öğretileri sayesinde örtünme ve iffet hususunda değerli hadisler ve rivayetlerinde etkilerinden yararlanarak gelecek nesillere tesettür ve örtünme kültürünü doğru bir şekilde aktarmaya çalışmışlardır. Aslında tesettürün toplumsal işlevlerinden biri de aile düzeni ve ocağının temellerini sağlamlaştırmasıdır. Müslüman kadının tesettür ve örtünmesi evlilik bağlarını güçlendirirken kadınların toplumsal güven duygusunu da pekiştirebilir. Buna esasen İslam'ın tayyibe hayat için öngördüğü önemli ilkelerden ve insani geliştiren ilahi emirlerden biri olan İslami tesettür ve örtünmek insanlığın fıtratına ve özüne uyumlu olup onun psikolojik ihtiyaçları ve koşullarına uygun düşmekte ve insanın kemale ermesinde yardımcı olmaktadır. Tabii ki son yıllarda sosyal medyanın özellikle Afgan kadın toplumu arasında hızla yayılarak kullanılması ile daha da öne çıkan konulardan biri de kadına yönelik şiddet sorunudur. Raporlar 2020'nin ilk 10 ayında Afganistan'da 3400'den fazla kadına yönelik şiddet vakasının kaydedildiğini ve bu durumun insan hakları örgütleri tarafından hafife alınarak göz ardı edildiğini gösteriyor. Afganistan'da cinsel ve fiziksel saldırı ve tacize maruz kalan birçok kadının haysiyetlerini korumak için kendilerine yönelik işlenen suçları yasal makamlara iletmeyi reddettiği yönünde bir görüş var. Afganistan'da devam eden Amerika savaşı ve işgali şiddetin tırmanmasının nedenlerinden biridir. Bu konu uzmanlar tarafından da onaylanıyor. Afganistan'da çeşitli sektörlere ve alanlara katılan kadınların önündeki engeller ve sorunlara, ayrıca onların moralleri ve motivasyonlarının bozulmalarına sebep olan şiddete rağmen, son yıllarda ülkenin farklı illerinde sivil toplum kuruluşlarının oluşması ile kadınların toplumdaki varlığı geçmişe oranla artmaktadır. Bu konu Afgan Yasama Meclisi'nin kadınların yasal olarak korunmasına ve onlara karşı şiddeti önlemek ve hükümete katılmaların önünü açacak yasaların çıkarmasına daha fazla dikkat çekilmesine neden olmuştur. Afganistan hükümetinin barış görüşmelerinde kadınlara yönelik olası kısıtlamalarla ilgili endişeleri nedeniyle bu görüşmelere Afgan kadın topluluğu temsilcilerinin katılımı her zaman Kabil yetkilileri tarafından vurgulanmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1399, Hicri Kameri 9 Cemadüssani 1442 ve Miladi 23 Ocak 2021 Cumartesi. Kırk iki yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin Paris'ten İran'a beklenmedik geri dönüş haberinin yayınlanmasının ardından İmam İran'a geri dönüşünün İran genelini tümüyle kontrolünden çıkaracağını iyi bilen Sespot Şahrık rejimi Başbakanı Şapur Bahtiyar aceleci ve akılsızca karar vererek İran'daki tüm havalanların İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin İran'a gelmelerinden engellenmesi için kapatılması emrini verdi. Bu girişim imamın gelmesine dört gözle bekleyen İran halkının öfkesine neden oldu. Ayrıca İran'daki önde gelen mücadeleci ve mücahit şahsiyetlerden oluşan bir grup, özellikle Şehit Ayetullah Murtaza Mutahari ve Şehit Doktor Ayetullah Beyşli ülkedeki havaalanlarının kapatılması olayına itiraz etmek amacıyla Tahran Üniversitesi'ndeki camide oturma eylemi düzenlediler. Halk ise yoğun protesto gösterileri düzenleyerek Şahlık rejimine karşı sloganlar attı ve ülkedeki bütün havaalanlarının açılmasını istedi. ...91 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1308'de İran'ın önde gelen çağdaş ressam Üstad Mahmud Ferşiyan dünyaya geldi. ...106 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1293'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus askerleri İran topraklarına girdiler. İşte İran bu savaşta tarafsız olduğunu ilan etti. Ancak savaşa taraf olan ülkelerden hiçbiri bunu kale almadılar. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1362'de İranlı çağdaş Hattat Üstad Hasan Herisi vefat etti. 12 yaşında iken Tebriz'deki Talebiye Medresesi'ne giden Hasan Herisi, Kur'an-ı Kerim, Sadi Gülistan'ı, sarf, nahiv, mantık, fıkıh öğrendikten sonra hattatlık sanatına yöneldi ve nassarlık hattını öğrendi. Üstad Herisi 80 yaşında Tebriz'de vefat etti. ...743 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Cemadüssani, 699'da Hicri Kameri 7. yüzyılın şair ve muhaddisi İbni Ferah Eşbili vefat etti. Günümüz İspanya'nın güneyindeki eski adıyla Endülüs'teki Eşbiliye'de dünyaya gelen Eşbili, İspanya ordusunun bu kente saldırısı üzerine İspanyalı askerleri tarafından esir alındı. Ancak bu esaretinden kısa bir süre sonra Mısır'a gitti. 71 yıl önce bugün 23 Ocak 1950'de Soğukrimci rejimi İsrail parlamentosu Müslümanların ilk kıblesi olan Beytülmukaddes'i bu rejimin başkenti ilan etti. Kudüs'ün işgalci rejim parlamentosunun bu kararı bu rejimin işgal altındaki topraklarda kurulmasından 2 yıl sonra alındı ve bu karar Araplar ve Müslümanların öfkesine sebep oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 49. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Maide suresinin 82 ila 84. ayetlerinin sebebi nüzulu üzerinde duracağız.
Allah peygamberinin İslam'ı yaymaya çalıştığı ilk sıralarda doğal olarak Müslümanlar azınlık sayılıyorlardı ve sığınakları da yoktu. Onlar Kureyşlilerin işkenceleri ve azarlamaları yüzünden zor anlar yaşıyorlardı. Bu durumun devam etmesiyle Allah Resulü de daveti boyunca sorunlar ve zorluklar ile karşı karşıya kaldı. Allah Resulü sığınakları olmayan bu kesime Habeşe'ye hicret etmelerini buyurdu. Allah Resulü orada salih kişilerin hüküm sürdüğünü buyurup oradakilerin zulme boyun eğmediklerini de vurguladı. Böylece Allah Resulü oraya sığınıp Müslümanların bu kesimine fırsat oluşturmaya çalıştı.
Bu olayın üzerinden kısa bir süre sonra bu kesimden bir grup müşriklerin haberi olmadan geceleyin Cidde'ye doğru yola çıktılar. Cidde o dönemde çok bayındır ticari bir limandı. Oraya vardıklarında şans eseri ticari gemiler Habeşe'ye doğru hareket etmeye hazırlanıyordu. Müslümanlar Kureyşlilerin peşlerinde olduğundan kuşkulanıp hemen yolculuğa hazır olduklarını söyleyip kiralarını ödeyerek gemiye bindiler. Müslümanlardan bir kesimin Habeşe'ye doğru yola çıktığı haberi Mekke liderlerine ulaşınca hemen bir grubu onları Mekke'ye geri getirmekle görevlendirdiler. Ancak bu görevlendirilen müşrikler gemiyi durduramadılar ve geç kaldılar. Müslüman grubun Habeşe'ye hicreti ise Bi'setin 5. yılının Recep ayında gerçekleşti.
Hicretin ardından bir başka grup hicret etti. Bunların başında ise Cafer bin Ebi Talib bulunuyordu. Bu hicret boyunca Müslümanlar çocukları ve kadınlarını da beraberinde götürdüler. Öyle ki Habeşe'deki Müslümanların sayısı 83'e ulaştı. Göçmen Müslümanlar Habeşe'yi tam da Allah Resulü'nün tanımladığı gibi gördüler. Daha sonra Allah Resulü'nün eşi de olan Ebi Seleme'nin eşi Ümmü Seleme bu hususta şöyle dedi. Habeşe'ye yerleştiğimiz zaman kimse bizi rahatsız etmedi. Kimseden kötü bir laf duymadık.
Müslümanların rahatlığı haberi Mekke liderlerine ulaştığında Kureyşlilerin kin ve nefret duygusu kabardı. Bu yüzden Habeşe Kraliyet Sarayı'na temsilciler göndermeye karar verdiler. Onlar kral ve vezirlerini hediyelerle razı etmeye ve gönüllerini çelmeye çalışıp onları Müslümanlar ülkelerinden atma konusunda ikna etmeye çalıştılar. Bu doğrultuda hediyelerini sunduktan sonra Müslümanları aptallık ve yeni adetler çıkarmakla suçladılar. Planlarını hemen hayata geçirmek için aralarından iki söz ustası, hilekar ve kurnaz ismi seçtiler. Bunlar Amru'as ve Abdullah bin Rabia idi.
Mekke liderlerinin temsilcileri Habeşe'de Kral Necaşi'nin yanına varınca hediyelerini sundular. Necaşi ise bu hediyeleri kabul etti Ardından Amru As, Necaşi'ye şöyle dedi. Ey Habeşe kralı, din ve ayinlerimizden dönen, ilahlarımıza saygısızlık ve hakaret yapan kimileri şimdi de sizin diyarınıza sığınmışlardır. Onları bize iade etmeni istiyorum.
Habeşe kralı Necaşi ise akıllı ve anlayışlı bir insandı. Necaşi her şeyden önce sığınan Müslümanların başında bulunan Cafer bin Ebi Talib'i çağırıp ona şöyle dedi. Bak gör sizinle ilgili neler söylüyorlar. Söyleyin bakayım sizi iade etmemi isteyecek ne yapmışsınız? Cafer şöyle dedi. Ey Habeşe kralı bunlara sor. Acaba biz onların köleleri miyiz diye. Necaşi aynı soruyu Mekkeli kafirlere yöneltti. Ardından Amru As şöyle dedi. Hayır, onlar ne bize borçludur ne de taahhüdü bulunmaktadır. Ardından Cafer şöyle dedi. O zaman ey kral, neden bizim sizden iademizi istiyorlar? Acaba bizi azarlayıp, işkence edip, eziyet etmekten başka bir şeyden dolayı, onların zulmünden kurtulmak için size sığındığımızdan olabilir mi? Amru As ise şöyle dedi. Majesteleri, bunlar bizim dinimize ve inançlarımıza karşıdırlar. İlahlarımıza saygısızlık yapıp toplumumuzda çatlaklara yol açmışlardır. Onların iade edilmesini böylece ihtilaflarımızı sonlandırmanızı istiyoruz.
Bu sözleri duyan Cafer bin Ebi Talib şöyle dedi. Bizim onlara karşı olduğumuzun nedeni Allah'ın bizim aramızda yegane Allah'a tapmayı davet eden, şirk koşmayı ve putperestliği kınayan ve bununla mücadele eden peygamber göndermesidir. Bu peygamber bize namaz okumayı ve zekat ödemeyi öğretmiştir. Bizim peygamberimiz aramızda kan dökme ve yağmalama adetlerini kaldırmıştır. Zina ve ribayı, murdar eti, kan ve domuz eti yemeyi yasaklamıştır. Bizim peygamber bizi adalete, eşitliğe, ihsana ve iyiliğe davet etmiştir. Zavallılara ve yoksullara yardım etmemizi de tavsiye etmiştir.
Habeşistan'ın adil kralı Necaşi ise Cafer'in sözlerini duyduktan sonra şöyle dedi. Tanrı bu işler için İsa Mesih'i gönderdi. Sonra Cafer'e döndü ve şöyle dedi. Peygamberinize gelen semavi kitabı ezberliyor musunuz? Cafer evet dedi. Ve Meryem suresinden Hazreti Meryem ve oğlu İsa'nın hikayesiyle ilgili ayetleri de okudu. Bu ayetler Hazreti Meryem'i her türlü suçlamadan temize çıkarmıştır. Bu ayetlerin okunmasıyla Necaşi'nin ve toplantıda bulunan diğer Hristiyan bilginlerin gözlerinden sevinç gözyaşları akmaya başladı. Bu sırada Necaşi şöyle dedi. Peygamberimizin sözleri ve İsa'nın verdiği müjdeler aynı ışık kaynağından gelir. Gidin, bunları asla size vermeyeceğim. Bu sırada Amru As şöyle dedi. Biz İbrahim grubundanız. Bunlar değil.
Allah-u Teala Amru As'ın bu iddiasına karşı Ali İmran suresinin 68. ayetinde şöyle buyurdu.
Bismillahirrahmanirrahim. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine ittebauhu ve hâzen nebiyyü vellezine âmenû. Vallahu veliyyül mu'minîn.
Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Bu olayın devamında Meryem suresinin ayetlerini işitince hala telaşlı görünen Necaşi, Amras'ın sözlerine kızarak sessiz ol. Yemin ederim bunlardan kötü söz edersen kendini mahvedeceksin. Sonra Kureyş'in armağanlarını geri verdi ve şöyle dedi. Bana krallığın gücünü verirken Tanrı benden rüşvet almadı. Bu yüzden bu şekilde geçinmem bana uymaz.
Yıllar geçti. Peygamber Efendimiz hicret etti. Ve İslam iyice yayılmaya başladı. Hudeybiye barışından sonra Müslümanlar Yahudilere karşı savaştılar. Ve Hayber Kalesi'ni ele geçirdiler. Müslümanların en büyük Yahudi tehdit merkezinin yok edilmesinden dolayı sevindikleri aynı günde Habeşe göçmenleri ana vatanlarına döndüler. Peygamber Efendimiz Cafer'i ve Habeşistan'ın göçmenlerini görünce şu tarihi cümleyi söyledi. Hayber'in zaferinden mi yoksa Cafer'in dönüşünden mi daha mutlu olacağımı bilmiyorum.
Necaşi ise Medine'yi 30 Hristiyan alemine göndererek Peygamber Efendimizin davranış ve amellerini dikkatle izlemelerini, yaşam kalitesini, peygamberliğini ve misyonunu gözetlemelerini emretti. Ayrıca Kur'an kitabını incelemelerini ve sonucu ona bildirmelerini istedi. Habeşistan'dan Medine'ye gönderilen grup Kur'an'ı ayetleri duyunca halleri değişti ve hemen Müslüman olmaya başladılar. Bu sırada Habeşistan'dan gelen grup Maide suresinin 82 ile 84. ayetlerini duyuyorlardı. Bu ayetlerde Allahu Teala şöyle buyurmuştur.
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
Kuşku yok ki iman edenlerin insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenleri sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı kişiler ve rahipler vardır. Onlar da büyüklük taslamazlar. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik. Bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün amelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim?
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde belirtildiği üzere Kamer'i 540 yılında Büyük Horasan diyarının Harezm adlı tarihi yöresinin Hayvek köyünde yaşayan ilim ve fazilet ehli bir ailede adını Ahmet koydukları bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk daha ileriki yıllarda tasavvuf semalarında parlayan ve tasavvufu etkileyen Ebu Abdullah Ahmet bin Ömer bin Muhammed bin Abdullah Heyveki Harezmi'ydi. Necmettin Kübra ve Şeyh Veli Teraş rakapları ile ün yapan bu zat, Kübreviye tarikatını kurdu ve Allah yurunun aşıkları ve ariflerin muktedası oldu. Kübreviye tarikatının kurucusu ve Kur'an-ı Kerim müfessiri ve hadis bilgini ve nücum uzmanı ve hikmet ve felsefe ve lügat ve rical ilimlerinin üstün alimi Şeyh Necmettin Kübra, Kameri 618'de 78 yaşında geldiğinde Yamacı Moğollarla savaşırken şehit oldu.
Tasavvuf ve irfan ehli olanların arasında bazıları ilmi hicab saydıklarında hem kendileri ilimlerinin zahirinden ve zahiri ilimlerden kaçınır ve hem talebelerini sakındırırdı. Bu durum bu alanın büyüklerinin herhangi bir eseri yaratmalarına mani olmuştur. Nitekim bu yüzden irfan ehli olanların arasında irfani meseleleri kayda alabilen ve eline kalem alanların sayısı pek fazla değildir. Ama yine de bu kesimden seyrek sayıda insan eline kalem alarak yazmaya başlamasına karşın yazanlar kendilerinden çok derin ve değerli eserleri miras bırakmıştır.
Şeyh Necmettin Kübra'nın kurduğu Kübreviye tarikatının şeyhleri yaşadıkları çağın tarikat, şeriat, ilim ve irfanın seçkin insanları olarak kaleme alınan ve çok değerli irfani eserleri geride bırakan alimlerdir. Şeyh Necmettin Kübra ve talebeleri tarihi belgelere ve kendilerinin yazdığı eserlere göre hepsi kalem ehli olan ve ilim ve marifet taliplerine ve kendi tarikatının mensuplarına çok değerli eserleri miras bırakmıştır. Kendisi tarikat üzerine bu yolu izleyenler için çok değerli eserleri kaleme alan ve irfan alemine miras bırakan Şeyh Necmettin Kübra'dan başka talebeleri de kalem ehli insanlardır. Saadettin Hemevi, Necmettin Razi, Attar Nişaburi, Alaeddole Semnani ve diğer birçok büyük insan Şeyh Necmettin Kübra'nın yolunu izleyerek yazmaya devam etmiştir. Bu açıdan Kübreviye tarikatı tasavvuf tarikatları arasında zengin eserleri kaleme almak ve İslam ve İran kültürüne hizmet etmek ve Şii düşüncesini yaygınlaştırmak ve tanıtmak bakımından da en zengin tarikatlardan biri sayılır.
Şeyh Necmettin Kübra, İslami ilimlerin tedrisi ve müritlerini yetiştirmenin yanında yazma işine de önem veriyordu. Şeyhin bazı yazıları kendisinin hayranları ve marifet peşinde olan meraklı insanların talebi üzerine yazılırken, bazıları da şeyhin bizzat kaleme aldığı eserlerdir. Günümüzde bu parlak mirastan bazıları dünya kütüphanelerinde saklanırken, bazılarından sadece bir ad geriye kalmıştır. İranlı uzman Doktor Tevfik Subhani, Şeyh Necmettin Kübra'dan geriye kalan el yazması nüshalardan hareketle bu büyük alim ve arif ve tasavvuf büyüğü için 32 eserden söz etmiştir. Doktor Esedullah Haveri de Şeyh Necmettin Kübra'nın eserlerini takdir ettiği değerlendirmesinde Şeyh'in el yazması eserlerinin Türkiye kütüphanelerinde bulunduğunu belirtmiştir.
Şeyh Necmettin Kübra'nın bazı eserleri Farsça ve bazıları da Arapça yazılmıştır. Aslında Şeyh Necmettin Kübra'nın eserleri çok çeşitli konuları da kapsıyor ve hepsi tasavvuf ve irfan üzerine yazılan eserler değildir. Şeyh Necmettin Kübra'nın Kur'an-ı Kerim üzerine 12 ciltten oluşan bir tefsir yazdığı belirtiliyor. Aynül Hayat adıyla anılan bu tefsir kitabı daha sonraları Kübreviye şeyhlerinden Daye lakaplı Necmettin Razi ardından Şeyh Alaeddole Semrani tarafından tamamlanmıştır.
Şeyh Necmettin Kübra'nın tasavvuf alanında birçok eseri vardır. Bu eserlerin en ünlü olanı Fevahilül Cemal ve Fevahitül Celal adlı batını tarikat ve sülük adabı ile ilgili eserdir. Eser, salik insanı yolun başından sonuna kadar şeyhin gözetimiyle götürmektedir. Bu risale, müritlere verdiği tealim bakımından büyük önem arz eden bir eserdir. Kübreviye tarikatı ile dakik bir şekilde tanışmak isteyen insanlar için bu kitap oldukça faydalı ve yol göstericidir. Ve gerçekte bu kitap okunmadan Kübreviye tarikatını tanımak eksik ve kesik olur. Eserin en önemli özelliği ise Şeyh Necmettin Kübra'nın kişisel deneyimleri ve batını basireti kendi kalemi ile yazılmış olması ve ayrıca halvete çekildiği anların tesirlerini de kaydetmiş olmasıdır. Bu eseri okumak, Kübreviye tarikatının tealimini öğrenmenin yanında, yazarın sülük ekseninde yaşamını aracısız ve doğrudan öğrenmeye yardımcı olur. Gerçekte Şeyh Necmettin Kübra'nın birçok irfanı düşüncesi, halvet felsefesi ve renk ve nurun sonuçları bakımından bu eserde bir arada beyan edilmiştir.
Thank you. Şeyh Necmettin Kübra hakkında belirtilen ve bazı diğer eserlerinde de işaret edilenlere göre çilli oturma üzerine de bir risale yazdığı anlaşılıyor. Filhalvet adlı bu risalenin bazı nüshaları günümüzde Türkiye'de Şehit Ali Paşa ve Molla Murat külliyelerinde mevcuttur. Kübreviye tarikatının ünlü eserlerinden biri olan Oradul Ahbab adlı kitapta da Fil Halvet Risalesi'ne işaret edilmiştir ki bu da risalenin yazıldığının ispatı sayılır.
Şeyh Necmettin Kübra'nın bir başka risalesi İla Elhayumul Haif Men Lumatul Laim adlı risaledir ki gerçekte bu risalede çilli ortamı ve halvete çekilme hakkında yazılmış ve kemale ermek için halvete çekilme şartlarını beyan eder. Kübreviye tarikatında çok önemsenen bu gibi risalelere bol bol rastlanır. Söz konusu risale ve Fil Halvet Risalesi'ne benzer risaleler Kübreviye tarikatının diğer şeyhleri tarafından çok kez yazılmıştır. Bu risale gerçekte kemale ermek isteyen mürit için saadet talimatıdır ve buna göre sülük eden insana nasıl nefsin ve şeytanın tuzağından kurtulması gerektiğini ve bu gibi durumlarda insanlara değil sadece Allah'a yönelmesi ve insanların tenkitlerinden ve serzenişlerinden dolayı üzülmemesi gerektiği öğretilir.
Şeyh Necmettin Kübra'nın bir başka risalesi Esairul Hayr ila Satirul Vacidul Macid adlı risaledir ki 10 şart risalesi adı ile de ün yapmıştır. Bu risalet gerçekte İla el Hayyemul Haif men Lumatul Laim adlı risalenin özeti ve Arapçadan çevirisidir. Bu risale Arapça bilmeyen ve dili Farsça olan meraklıların talebi üzerine kaleme alınmış ve önceki risale Arapçadan Farsça'ya çevrilmiştir.
Şeyh Necmettin Kübra'nın bir başka eseri ise 10 kaide adı ile anılan Fi Akrabul Turuk risalesidir. Ve Şeyh Necmettin Kübra'nın haliflerinden biri olan Mir Seyyid Ali Hamedani tarafından 10 kaide adı ile Farsça'ya çevrilmiştir. Şeyh Necmettin Kübra bu eserde sülük yolunu izleyen insanın gereği olan her şeyi bir bir anlatmış ve her bir konuya çok iyi açıklık getirmiştir. Sülük eden insanın ihtiyaç duyduğu şeyler ise tevbe, zühd, kanaat, inziva, zikir, Hak Teala'ya ilgi ve sabır ve rıza gibi durumlardır.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı Bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı haftalık programımızın bir diğer bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşacağız. Bu hafta sizleri İranlı başarılı bir yazar kadınla tanıştırmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta İslam'da kadın başlığı altında iki cilt kitap eline geçti. Belirli farklılıklar ile iki cinsiyet yaratmak her biri için farklı roller biçmiştir. Yaratılışın başlangıcında iki cinsiyet yan yana ve birbirinin eşi oldu ve bu eşleşme bağı devam etti. Bu çift insanlığın mükemmel bir halkasını oluşturdular. Öyleyse kadın ve erkek birbirini tamamladılar. Bu tamamlamak hem ihtiyaçlar ve kabiliyetler gibi doğal özellikler ve hem birbirine karşı hakları ve görevleri açısından da ortaya çıktı. İnsanlar her ne kadar birbirini tamamlamaya çalışırsa, insanlık çifti daha verimli hale gelecek. Öyleyse doğal farklılıklar bir diğerine fazileti ve değerli olmasına dair bir sebep değildir. İdeal bir yaşam sürmek için bir yoldur. Kitabın birinci cildi İslam dininde genel ve temel kadın haklarını ele alırken, ikinci cilt kadın haklarını fıkıh açısından bireysel, sosyal ve ailevi alanda ele alıyor. Kitabın içeriği ve bilimsel ve dinsel zenginliği ilgimi çekti. Bugün sizleri kitabın yazarı Dr. Feriba Alasvend ile tanıştırmak istiyoruz. Kadın ve Aile Araştırma Merkezi Bilimsel Heyeti Üyesi ve aynı zamanda Kadınlar Dini İlimler Havzaları Siyaset Belirleme Konseyi ve Kadınlar Sosyo-Kültürel Konseyi Üyesi olan Feriba Alasvend, kadın ve aile alanında bir araştırmacı ve dini ilimler havzasında 4. düzey sertifikasına sahiptir. Kadınların sosyal ve fikri konularda birçok kitap ve makale sahibi olan Feriba Alasvend, İslam'da Kadın Kitabı ile Dini İlimler Havzası Yılın Kitap Ödülü'ne layık görüldü. Feriba Alasvend'in başlıca düşüncesi Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'yı Müslüman kadın örneği olarak tanıtmaktır. İslam'da Kadın Kitabı'nın ön sözünde şöyle yazıyor. Şia düşüncesinde Nebevi Sünnet ve İmamlar Siyerinin hemen yanında dünyanın yegane kadını Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın düşüncesinin gayb hareketin ve başlangıç noktası ve Müslüman kadının haysiyet ve şahsiyetinin tüm özü ve anlamının eksenidir. Sıddıka-i Tahire'nin yaratılması ile kadının tarihi aşağılanması yerini insanlık hayatının metninde kadınlığın akış tarzına bıraktı. O kadınsı duygular ve esnekliğin şuur ve hamasi dirayetle nasıl bağdaştırılabileceğini, ev ortamını sosyal ve tarihi gelişmelerin kaynağı olabileceğini gösterdi. İbadet mihrabında melek ile hemsohbet olduğu ve oradan camiye ayak bastı ve kültürel ve siyasi edebiyatta belagati zirveye ulaştırdı. Kadınlık iktidarının doruğunu bir eş, çocukları yetiştirme, hedefli ev kadınlığı, ilim ve marifete dikkat etmek, reklam ve yayma hareketi, İffetli ve haya dolu davranış, cihat ve cihatçılara destek ve yaşamın en önemli siyasi ve sosyal alanlarda etkin varlık gösterilmesini tekrar tarif etti ve maddi dünyadaki kısa ömrünü tarih boyunca ebedileştirdi. Fariba Alasvand Kanada'ya yaptığı yolcu tecrübesi konusunda şöyle diyor. McMaster Üniversitesi'nde İslami hocalardan biri Şia irfanında kadın meselesini gündeme almak istedi ve sınıfın idaresini de bana verdi. Arif kadın olarak Rabia el-Adeviye hakkında konuşmak istediler fakat ben arif kadınlarda örneğin Hazreti Zehra olduğunu söyledim. Bir saatlik tartışmanın olağanüstü etkisi oldu. Hepsinin Hazreti Zehra sallallahu aleyhi'ye aşık olmaları değil, 14 asır önce her yönden mükemmel olan bir kadının böyle yaşamasına hayran kaldılar. 1967 yılında İran'ın güneybatı illerinden Khuzestan'da dünyaya gelen Fariba Alasvand, 1983 yılında dini ilimler öğrenmeye başladı. 1986 yılından itibaren ise Mescid Süleyman İlmiye Havzası'nda tedrise başladı ve 1990 yılından itibaren de Kum el-Zehra Camiası'nda öğrenci yetiştirmeye devam etti. Böylece bilimsel birikimi ve kendi düşüncelerini ülkede üniversite öğrencilerine aktardı. Öğrenim ve tedrise ilaveten bazı teliflerde yaparak Arapça ve Farsça dillerinde aralarında feminizm, kızların ergenliği, diyet ve kısas, kadının boşanma hakkı mahiyetinin bulunduğu birçok bilimsel ve uzmanlık makalesini ilaveten kadınlar ve eşit haklar ve de kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılmasına ilişkin konvansiyonun eleştirisi kitaplarını yazdı. Bayan Alasvand yurt dışına da birçok bilimsel ve tanıtım ziyaretleri gerçekleştirdi ve Lübnan, Suriye, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yaptığı ziyaretlerin hedeflerinden biri temel taşı atılan Dünya Müslüman Seçkin Kadınlar Örgütü'nün kurulmasıdır. Kendisi bu bağlamda şöyle diyor. İlkokul 1. ve 2. yıllarında kitap okumaya başladı. Altın Kitaplar, Victor Hugo ve Rousseau gibi büyük yazarların kitaplarının özetini yaklaşık 30 sayfada yayınlıyorlardı ve elime para geçtikçe kitap alır okurdum ve bu benim için bir yatırım gibi oldu. İlkokul 5'te Amit Sözlüğünü elime alır ve kelimeleri ezberlerdim. O kelimeleri çocuksu kompozisyonlarımda kullanınca biraz komik oluyordu. Fakat yazılarımın ilerlemesine çok yardımcı oluyordu. Ortaokul 1. sınıf kompozisyonum öğretmenler arasında elden ele dolaşıyordu ve kim olduğunu bilmediğim bir öğretmen bana 2 ağır kitap hediye olarak gönderdi. O dönemde onları anlamaya çok çalıştım. Fakat olmadı. Lise 1. sınıfta çok ödül aldım. Bu yüzden Eğitim Bakanlığı sınavlara ve olimpiyatlara katılmamı yasakladı. O dönemde makale yazmak, tiyatro oyunu yazmak ve benzeri birçok şeyi tecrübe etti. Fariba Alasvend, İslam İnkılabı ardından kadınların gelişmesi ve ilerlemesinin inkar edilemez ve önemli olduğuna işaretle şöyle diyor. İslam İnkılabı bu ülkenin geleceğini bizim inşa etmemiz gerektiği duygusunu verdi. Gençlere seslenmek istiyorum. Onlar için hazırlanan ortamda kendi hedeflerini belirlemeleri ve kimseyi beklememeleri gerekir. Toplum sadece okuma yazması olan insanları bekliyor, motivasyonu ve becerisi olanları. Bu insanları istiyor, sadece dini ilimler havzasında değil, mühendislik, tıp ve benzeri düzeylerde. İlerleyen insanlar ilerler ve toplumu da ileriye götürür. Onlar teknik, okuryazarlık ve aktivitesi yüksek olan insanlardır. Bu yüzden ister kadın ister erkeklerde olsun, özellikle kadınlarda resmileşmemenin bir nebzesi kişinin özelliklerinden zafiyettir. Örneğin insanlar özel bir söz ve ilimden kaynaklanan bir konu aradıklarında, eğer sizin sözleriniz profesyonel olmazsa bir düzeye kadar sizden cevap alabilirler. Fakat daha yüksek düzeye gidemezler. Eğer okur yazarsanız fakat sosyal beceriniz yoksa iyi sorular soramaz, iyi cevaplar veremez ve iyi tartışma yapamazsınız ve belirli bir düzeyde kalırsınız. Toplum tamamen birbirinden etkilenen bir ortama sahiptir. Etki yaratmak için üstünlüğümüz bir yere kadar bizim gücümüze bağlıdır. Kadın ve aile alanında en çok makaleye sahip olan bu seçkin kadın, toplumun ıslah edilmesi için kesinlikle aileden başlamak gerektiğini tavsiye ediyor. Gerçek görünüşte aileler bile eğitim konusunda gerekli beceri ve merciliğe de sahip olmadıkları görünüyor ve iletişim teknolojileri aile ve çocuklar arasında derin çatlaklar oluşturmuştur. Bunlara ilaveten toplum için program yapanlar da ılımlı bir yol izlemeleri ve yaşam tarzını laubaliliğe dayalı yaşam üzerine program yapmamaları gerekir. Zira böyle bir yaşam tamamen bir karikatür gibi komik yönleri kontrolsüz gelişir ve akılcı tarafları ise daha az ilerler. Fakat ılımlı olarak şekillenen ve laubali olmayan yaşamda her şey zevklidir. Zira başka hiçbir şeyin yerini almamıştır. Değerli dinleyiciler, bugün sizleri Kadın ve Aile Araştırma Merkezi Bilimsel Heyet üyesi olmanın yanı sıra birçok telifi olan Bayan Fariba Alasvan ile kısaca tanıştırmak istedik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Zarif Biden'in ilk adımının Trump'ın tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olması gerektiğini belirtirken, fırsat penceresi sonsuza kadar açık değildir dedi. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Avrupa Birliği Troikası'nın uluslararası nükleer anlaşmanın revizyonu ile ilgili tutumunu eleştirdi. Ermenistan Ekonomi Bakanı Tahran'a geldi. İran'ın batısında bir terörist yakalandı. Amerika'nın 6. askeri konvoyu Irak'ta hedef alındı. Türkiye, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdi. İran ve Küba korna aşısını birlikte üretmeye çalışıyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu herkes sandığı bekliyor dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Trump'ın Beyaz Saray'daki görev süresinin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolarlık bir silah anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Amerika, Yemen Ensarullah Hareketi'nin terörist ilan edilmesini yeniden inceleyecek ve Trump, Amerika Senatosu'nda asıl soruşturması için bir avukat seçti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona eriyor. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.